Herkese yeniden merhaba. Yine bir cumartesi günü saat 11'de canlı yayındayız. Hoş geldik. Hoş geldin Funda.
Merhaba, hoş geldik.
Hoş geldik.
Teknik masada bizim gördüğümüz ama sizin göremediğiniz şu anda Oğuz ve Özda Tahin masası. Hepimiz hoş geldik. Nasılsınız?
İyiyiz. Sen ne yapıyorsun?
İyi. Mesajlı tişörtümle geldim de tişörtüm mesajı görüyor.
Gözükemiyor.
Gördüm ben.
Dün Dünya Arı Günü'ymüş. Belki bu konuda belki bir şeyler söylerim daha gelmedi. Ben de konuya uygun bir şekilde Wishing Green'den bildiğim kadarıyla Türkiye'deki tek vegan içerikli tekstil üreten marka almış olduğum tişörtümle mesaj vereyim dedim.
Nereden almıştın? Şeyden mi?
Wishing Green.
Ha, Wishing Green, evet.
Gösterebilirim de ya da işte biliyordurlar belki. Ekranımı paylaşınca gösteririm. Ha, Melike dedi elektrik kesintisinden dolayı gelemiyor. Suat da kucağında Ragıp'la fotoğraf göndermiş. Şu an gelemiyormuş. Çünkü Ragıp tüm tuşları basıyormuş bilgisayarda. Biz konularımıza kendimiz de girebiliriz belki. Bugün her zamanki gibi yoğun bir gündemimiz var. Ve ben ekranımı paylaşma hareketleri ne önceden yapmayı unuttum.
Hiç sorun değil.
Şununla başlayabiliriz. Ondan önce şu bir saniye göstereyim. Tişörtünü nereden aldın diyen ya da başka vegan mesajlı tişört almak isteyen olursa diye. Wishing Green'in belki söyleyince anlaşılmamıştır adı diye bir saniye göstereyim dedim. Şimdi şöyle ben haberi iki cümleyle özetleyeyim. Ondan sonra özellikle Funda'dan uzman görüşü alacağız konuyla ilgili.
Estağfirullah.
Hayvancılık sektörünün iklimi olan etkisi nedeniyle tabii ne yapmıyor insanlık? Bunlar zaten hissedebilir canlılar. Bunların merkezi sinir sistemleri var, duyguları var. Biz bunları neden doğurtup malmış gibi kullanıyoruz, işkence ediyoruz, öldürüyoruz? Biz en iyisi bunu yapmayı bırakalım demiyor insanlar. Ne yapıyorlar onun yerine? Biz bunları kullanmayı sürdürelim de, kullanırken de iklime biraz daha az zararlı hale getirmek için ne yapabiliriz acaba diyor. Yani bazı insanlar, tüm insanlar değil, biz o insanlardan değiliz. Ve bu hayvancılık sektörünün hayvanlarının çıkardıkları gazı tutan, engelleyen, işte havaya karışmasını bir şekilde engelleyen maske icat edilmiş. Bir de çok prestijli bir ödülmüş. Prince Charles ödülü bunu almış. Funda'ya bırakıyorum sözü buradan itibaren.
Evet.
Şöyle bir aşağı doğru çekeceğim, ondan sonra görüntüyü de yani
haberdeki görüntüler de geçebilir bence arkadan.
Ha, geçti, tamam.
Yani öyle sorun bir değil.
Maske ve bir de şöyle de. Evet.
Evet.
Ne düşünüyorsun bu konuda Funda?
Evet. Şimdi ZELP diye bahsedilen bu proje aslında sıfır emisyon hayvancılık projesi olarak işte Türkçe'ye çevriliyor. Burada da haliyle isminden de bahsedildiği üzere işte hayvancılığın tabii ki artık gezegene verdiği zararlar saklanamaz boyutlarda ulaştığı için bu işte salınan emisyonları nasıl işte sıfırlayabiliriz gibi bir takım kendilerince projeler üreten bir şirket diyebilirim aslında. Bunlar da şöyle, zaten haberde de bahsediyordu. Aslında inekler atmosferdeki ısıyı tutmada işte karbondioksitten 25 kat daha güçlü olan metan sera gazının en büyük üreticilerinden biri. Yani karbondioksite kıyasla metan gazı aslında dünyanın ısınmasına daha fazla sebep oluyor. Ve mesela sütü için tutsak edilen bir inek de günde 130 galon gibi ciddi bir miktarda metan üretebiliyor. Ve bu sera gazları dediğim şey, yani iklim krizine sebep olan ve işte sera gazı etkisi yaratarak dünyayı ısıtan gazlar da atmosferde çeşitli zaman aralıklarında asılı kalıyorlar. Ve metan da atmosferde sadece 12 yıl gibi bir süre asılı kalıyor. Dolayısıyla bu kadar, yani 12 yıl asılı kaldığı için karbondioksitten daha az bir süre kalıyor. önlem alındığı takdirde de değişimin olumlu etkilerinin hızlı bir şekilde görülmeye başlanabileceği bir aslında alan açmış oluyor. Ki işte aslında sera gazlarının bu kadar artması da işte sanayi devrimiyle birlikte gelişen süreçte 18. yüzyıldan günümüze kadar geldiğimizde bu veriler karşılaştırıldığında atmosferde işte bu sanayi devriminden sonra aslında %40 oranında karbondioksit varken metan gazı oranı %150 civarında artmış. Dolayısıyla metan emisyonlarını da büyük ölçüde azaltmak önümüzdeki yıllarda bu küresel ısınmadan beklenen zararı azaltma konusunda da büyük bir etki yaratabilir. Bu şirket de bunu aslında biraz ön plana çıkararak çözüm tırnak içerisinde ürettiğini savunuyor. Ama bu kritik eşiğe hızlı yaklaştığımızda göz önüne alırsak en hızlı şekilde sonuç verebilecek çözüm önerinin başını da tabii ki hayvan sömürüsünü sonlandırmak geçiyor. Yani böyle işte metanı azaltalım gibi çözüm önerileriyle işte hayvana bir maske takalım gibi çözüm önerileriyle aslında yapamıyoruz bunu. Çünkü bu yayınlanan raporlar var bir takım. Mesela Birleşmiş Milletler'e göre işte insan kaynaklı sera gazı emisyonunun %14'ünü hayvancılık üretiyor, hayvancılık sektörü üretiyor diyorlar. Ama bu oran düşük çünkü Birleşmiş Milletler'in raporunda çiftlik sürecinde, işte hayvancılık sürecindeki bütün faaliyetlerde işte kesim, taşıma ya da perakende aşamalarındaki bütün bu açığa çıkan sera gazları aslında hesaba katılmamış. Yeni yayınlanan raporlarda da %80'ler gibi bir oranlardan bahsediliyor hayvancılığın sera gazı etkilerinde. Ve tabii ki yalnızca sera gazları söz konusu olduğunda ön plana çıkarılan işte fosil yakıtlar ya da karbondioksit gazı olsa da ısıtma etkisi yaratan tek gaz karbondioksit değil ve hayvancılık endüstrisi de yalnızca karbondioksit salımına yol açmıyor. Yine işte 2021 yılında yayınlanan bir rapor var, yakın tarihli bir rapor. IPCC'nin raporu. Bu da iklim krizi ile ilgili alanlarda işte güvenilir bir kaynak, öncü çalışmalarla öne çıkan bir kurum. Burada mesela şöyle bir şey söylendi. Hayvancılık insan kaynaklı karbondioksit emisyonlarının %9'undan sorumlu ve karbondioksitin ısıtma potansiyelinin 20 katına sahip olan metan emisyonunun %37'si ve 300 katına sahip olan da nitroz oksitin %65'inden hayvancılık sorumlu diyor. Yani bu şirket metan salımını bir şekilde çözdüğünü öne sürse bile aslında hayvancılık sadece metan gazı salımına sebep olmuyor. Dediğim gibi nitroz oksit ya da karbondioksit gibi aslında pek çok alanda iklim krizini etkilemeye devam ediyor ve sadece sera gazları da hayvancılık kaynaklı iklim krizi katkılarından biri değil. Mesela ormansızlaşma diye bir sorun var biliyoruz ki burada da yine neden olan başlıca endüstrilerinden biri hayvancılık endüstrisi. Çünkü bu devasa kilolara ya da ağırlıklara, boyutlara ulaşan hayvanları beslemek için de üretilen tarım ürünlerinin, tahılların yetiştirileceği geniş tarım arazilerine ihtiyaç duyuluyor. Ve Amazonlardaki mesela işte bu ormansızlaşmanın da %91'inden hayvan sömürü şirketlerinin sorumlu tuttuğu kaldığı işte açıklandı. Yine aynı zamanda son yayınlanan raporlardan birinde de Amazonlar artık tuttuğu karbondioksitten fazlasını salmaya başladılar. Dolayısıyla bu su sorunu, işte kuraklaşma, yine atık üretimi gibi pek çok çevre sorununda ve iklim krizini etkileyen çevre sorununda da aslında hayvancılık sistemi, bu sömürü düzeni aslında sorumlu. Ancak işte burada sadece böyle bir metan maskesi gibi işte insanlara greenwashing denilen işte yeşil yıkama yapılarak anlatılan şeyler var. Bir de tabii ki söylediğimiz gibi, hep vurguladığımız gibi ne yazık ki işte plastik sorunundan bahsedilirken mesela ağırlıklı olarak işte pipet kullanımı ya da diğer atıklardan bahsedilirken okyanustaki mesela plastik pipetlerin yüzdesine baktığımızda %0.03 gibi bir oran var. Ama bunun karşılığında balık ağlarından oluşan plastik atık kirliliği okyanuslardaki plastikin %50'sinden fazlasını oluşturuluyor. Ya da işte 8 milyon ton plastik atık karışıyor okyanuslara diyoruz ki okyanuslar iklim krizi özelinde en çok etkilenen bölgelerden biri ekosistemde. Aynı zamanda aldığımız nefesin ikisinden biri de okyanuslar sayesinde bize ulaşıyor. Ve mesela burada deniz kuşlarının %60'ının midesinden plastik çıktığından ya da işte deniz kaplumbağalarının neredeyse tamamının midesinde plastik bulunduğundan bahsetmiyoruz. Yani böyle toparlayacak olursam aslında oldukça insan merkezci, insan çıkarlarını ön plana alan ve aslında iklim krizine dolaylı ya da doğrudan çok etkileyici olmayacak bir çözüm önerisi tırnak içerisinde getirilmiş. Ama pek de bir çözüm olduğunu da söyleyemiyoruz.
Ben de bugün şey gördüm. Keşke o tarz çözüm önerilerini konuşsak. Remilk diye bir işte şey. Tam vegan oluyor mu bilmiyorum ama sanki vegan gibi de gözüküyor. İşte o proteini, süt proteinini üretmişler. Daha sonra da onu şeyde mayalarda büyütüyorlar ve işte şey yapıyorlar. İneksiz süt yapmışlar. Ama işte inek sütüne benzemesi burada gene sorun olur mu? Ya da işte inek sütü replikası olmasa onu bilmiyorum. Ama sanırım şey değil yani. İnekten bir şey almıyorlar. Sadece o proteini...
Bu
evet bu.
Acaba kimyasal olarak bir süreçle mi o proteini taklit etmişler mesela?
Evet yani kodunu aslında taklit ediyorlar anladığım hı-hı kadarıyla. O proteinin kodunu şey yapıp daha sonra da o kodu şeyde hı-hı fermentasyon yoluyla mayalar üzerinde şey yapıyorlar... büyütüyorlar ve hani süt elde ediyorlarmış.
Hı hı. Yani şey hücre almadan, eti gibi bir şey değil o zaman.
Hücre değil, genetik kod diye ben anladım. Ama tabii hı hı detaylara da bakmak lazım. Yani bu şeyden farklı sanırım. Bu işte kazeini sanırım replike ediyor. Kazeini replike ediyor. Ama işte yani tabii kazeinin bir replike edilirken süreçleri neler, şeyleri neler. Ama yani sonuç olarak zaten bitkisel süt de çok yeterli bu arada ama işte hayvancılığı kalkındırmak diye de bir şey var yani onlara göre zaten hayvancılığı bitirelim kafası olmadığı için bu insanlarda hani inekleri nasıl yan etkisiz bir kullanmaya devam ederiz gibi sonuçta hayvancılık hala çok büyük bir endüstri ve hani devletler de bunun bitmesini istemiyor diye düşünüyorum. Yani bu kadar sonuçta büyük bir şey. Kolay kolay herhalde.
Tüm dünyada hibeler verilip duruluyor hayvancılığa.
Tabii. Bir de insanlar şey diyor ya işte bitkisel sütler niye bu kadar pahalı? Hani sanki bitkinin kendisi aslında böyle yani bir pahaymış gibi ama o pahalılığı belirleyen şey devlet politikalarında çok etkisi var. Yani bu kadar hibeler verilirken zaten bir şeyin ucuzluyor olması hani aslında çok pahalı bir şey ucuzluyor. Baktığımızda hayvancılık çok pahalı bir şey aslında. Kaynak çok fazla kullanıyor. Yani işte atığı var o atığı manage etmesi yani bir sürü alanda çok fazla aslında paha getiren ama öyle bir ucuzlaması aslında insanlara düşündürtmeli yani bu nasıl ucuzluyor bu kadar diye tabii bunlar i̇şte çok bilinmiyor
sübvansiyonlarla.
Genelde kişiler tabii markette gördükleri üzerinden hani bir sonuca varıyor biraz arka planları hep bir yani ben de açıkçası bu hibe meselesini ya da işte bu kadar detaylı bir şekilde ya da bizim vergilerimizin oralara gittiği meselesini yani işte sen vegansın hayvan sömürüsünde işte hayatında elinden geldiğince katkıda bulunmamayı seçiyorsun bunu boykot ediyorsun ama verdiğin vergiyle bile hayvancılığa destek oluyorsun yani olmak zorunda bırakılıyorsun mesela ben de bunu yani 2 sene falan önce öğrendim yani ve şaşırmıştım hakikaten artık şaşırmıyorum.
İşte öyle bir gizlenen ve propagandası yapılan bir endüstri ki ve pek çok diğer endüstriyle de ilişki halinde ki bir de tabii insanların böyle hani kolayına geliyor. Yani bunları düşünmeden, bunları işte göz önüne almadan devam etmek. Ama işte bunları düşünmeden, göz önüne almadan devam ettikçe de bu iklim krizi dediğimiz şeyler kendi sağlığımıza etkileri gibi şeyleri de aslında göz önüne almamış oluyoruz. Ki o da sonrasında geri bize dönüyor.
Elleri yani göz önünü aldırmamak üzerine aslında bir şeyler de tabii çok fazla.
Tabii.
Yani kişi belki bilse bile ya ne yapabilirim, ne yapabileceğimi bilmiyorum diyor. Çünkü bütün o sistem ona göre kurulmuş. Hani gittiği markette mesela atıyorum Türkiye'nin işte bir yerinde mesela bitkisel süt yok. Sadece o varsa hani bununla alakalı ne yapabileceğimi bilmiyor. Hani belki bunu duysa bile, hani öğrense bile bunun zararlarını Yani sıkışmış durumdayız aslında. Yani insanları da çok sıkıştıran bir şeyden bahsediyoruz. Hani maalesef böyle biraz labirent gibi.
Yine makro düzeyde sorunlar, sistematik, her şeyin politik olması. Ama insanların markete gidince bakıp ithal bitkisel sütün fiyatıyla işte buradaki yerel hayvansal sütün fiyatına bakıp birinin daha maliyetli olduğunu varsayması. Halbuki gerçekte tam tersi olması ama işte arkada yatan bir sürü zincir karar mekanizmasının olması gerçeği. Cümleyi nerede bitireceğim? Ben de bir an.
Güzel.
Gerçeği.
Evet.
Evet. Peki o zaman diğer konularımıza şu an bir konumuz daha galiba Suat gelemiyor. Evet o zaman sağlıkla ilgili konuları geçiyorsak. Belki İlter Yeni'de de iki hastası arasında müsait olursa yayınımıza katılacak ve basında yer almış olan veganların hamile kalması, sperm hızı falan öyle bir şeyler yayınlandı. Onunla ilgili konuşacak ama o da yok. O zaman şu an şuna geçelim mi? Böyle bir Melis Alpa'nın paylaşımı oldu dün. ve kendisi dedi ki, bir okuyayım direkt. Birkaç yıl önce vejetaryen oldum. Et, tavuk, balık vesaire gözü olan canlıların etlerini yemiyorum. Hayatta verdiğim en doğru kararlardan biri. Hayvanları artık daha çelişkisiz, tutarlı sevdiğimi düşünüyorum. Vicdanım çok rahat. Bunun da mutluluğu paha biçilemez. Herkese tavsiye ediyorum. Şu ana kadar yorum yapmak isteyen var mı? Bence var.
Yani güzel, hani şey olarak başlamış olması, hani bu etik
evet,
çelişkiden kurtulmaya çalışmaya başlamak, insan hayatında hani böyle bir şey girmesi tabii ki çok iyi. Harika. Tabii yani veganlığı da eminim duymuştur. Hani ve vegan olmadığımız sürece aslında işte hayvanların aynı süreçlerden geçtiğini, hatta daha da kötü şekilde belki hayatları boyunca hani o sömürülme aşamaları, çünkü işte yani bu karşılaştırma tabii ki çok şey değil, hani hangisi daha, hangi ölüm daha iyi gibi bir şey karşılaştırmak mümkün değil. Fakat tabii bir tanesinde ömrüm boyunca yani köle olman, yani her günün bir kölenin yaşadığı acıları yaşayarak geçmesi ve gerçekten çok ciddi fiziksel ve psikolojik zorluklar, travmalarla geçmesi ve sonunda öldürülmen söz konusu. Hayvanlar yumurtaları, işte kendi sütleri, balları için bu süreçlerden geçtiğinde ve sonunda öldürüldüğünde aslında yine onlara karşı olan bu zulüm devam etmiş oluyor. Ve hani eğer tabii onların zarar görmemesi için bir yola giriyorsak, tabii ki de bunların olmadığı bir yola ya da çok daha az olduğu bir yola, bir seçeneğe girmemiz çok daha iyi. Bu da hani veganlık oluyor aslında. Veganlık şu anda yani en yapılabilir. Ya yani belki bu konuda da bunun altını çizmek lazım. Hani vejetaryenlik yapılabilir olanı, veganlık çok zor olup yapılamayanı değil aslında. Veganlık şu ana kadar yani düşünülmüş olarak en hani sömürüden elini çekmiş ve en yapılabilir versiyonu bu işin. Hani dolayısıyla vejetaryenlik yani gerçekten şey gibi aslında, yani et yemekle vejetaryen olmak arasında öldürülen hayvan sayısı açısından da çok fark olmadığını biliyorum ben. Çünkü daha fazla işte süte, hayvansal süte, yumurtaya abanıldığında o kısımda öldürülen hayvanların sayısı belki daha da fazla artmış bile olabilir. Yani bununla alakalı bildiğim kadarıyla birkaç tane veri de görmüştüm. Dolayısıyla hani sonucu çok fazla etkilemiyor. Kendisi bence veganlığı da duydu. Bir başlangıçsa bu çok güzel tabii ki yani. Bence vegan olması da olası yani bu tarz düşünen insanların. Çünkü bir süre sonra karşısına şeyler çıkacak diye düşünüyorum. Aa, bunlar yapılıyormuş aslında, yani bu da yeterli değilmiş. Burada da çok ciddi bir zulüm varmış ve ölüm varmış, yani aslında aynıymış, sonuç aynıymış dediğinde bence o da onu veganlığa götürecektir. Ama işte tabii daha zor olduğunu sanırım düşünüyor.
Evet, devamını o da okuyacağız şimdi. Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Ben ekrandan almak istedim çünkü açıkçası kendim sosyal medyada ilaç, besin desteği ya da işte medikal bir şeyler paylaşılmasına çok karşıyım gerçekten. Çünkü insanlar sürekli zaten böyle birbirlerinden öneri alıp onları kullanma eğiliminde, bizim gibi toplulukçu kültürlerde çok daha yaygın bir durum. Hani doktorların bazıları şey diyor, bizim en büyük rakibimiz komşu. Çünkü sen bir ilaç verirsin ama komşu onu değil bunu al der, gider işte komşunun doğru dediğini alır falan gibi. Sosyal medyada güvenilir bir insanın, ki takipçileri her zaman güveniyor. Güvenilir şey objektif bir şey değil, subjektif olarak takipçileri her zaman güveniyor herkese. Besin desteği de olsa paylaşması bence doğru değil diye oradan başlayayım. O yüzden ekrana da uzun uzun vermek istemedim. Yani çok güzel, evet, dediğin her şeye katılıyorum. İnsan şeyi şaşırıyor mesela, bundan 20 sene önce süt endüstrisiyle ilgili bir şeylere rastlamak belki çok daha zordu. Hı-hı. Ama bugün o kadar kolay ki, nitekim bu paylaşımın altına da biz bir şeyler yazdık. Suat'ı da takip etmeye başladı Melis Hanım. Bir de biz burada tabii yani bu tarz şeyler ya da çok daha kötüsü ya da işte hayvanları şunu yapalım bunu yapalım, milyonlarca insan söylüyor. Niye bunu paylaşıyoruz? Çünkü biraz daha aynı değerlere sahip olduğumuz, hayatta aynı şeyleri savunduğumuz, aynı bakış açısına sahip olduğumuzu düşündüğümüz biri böyle bir şey deyince insan daha bir üzülüyor ve bu konuda bir şeyler söylemek istiyor. Yoksa yani hayvanlara her türlü işkence yapalım diyen zaten milyonlarca insan olduğunu maalesef biliyor ve onlara bir şeyler, onlara bile bir şeyler anlatmaya çalışıyoruz hayatta.
Ya henüz çok fazla bilinmeyen var sanırım. Çok fazla eksiklik var, bilgi eksikliği. Hani bir şeyleri, yani benim işte babam gerçi hani aynı şeyde değil ama işte mesela ona da damar tıkanıklığı var. Yüksek kolesterol var. Bir süre işte o da sadece kırmızı et olarak geçen hayvansal eti, hayvan etini yemedi ve daha sonra B12'si düşmüş. Ondan sonra bana geldi, dedi ki ben tekrar yemeye geri başlayacağım. Ben de dedim ki baba bak, hani sadece bunun içinde yok B12. Yani senin zaten genel olarak insanların B12 alması gereken bir dönemde yaşıyoruz. Böyle bir modern bir hayatımız var ve birçok şeyden maalesef yararlanamıyoruz doğal olarak. Hı-hı. Hani istersen dedim bak takviye al. Yani o kadar şey işlemiş ki aslında, yani hani onu bıraktım düştü. Dolayısıyla düşmemesi için onu geri almam lazım. Ya da evet, onu bıraktım düştü ve başka bir sebep olamaz. Mesela bu iki şey çok kuruluyor. Halbuki başka bir sebep de olur ki, Suat'ın yazdığı şey çok güzeldi bence. Mesela vejetaryenken demirin düşmesi, vegan olunca düzelmesi, besin emiliminden kaynaklanan bir durumu olduğuna. Yani zaten burada şey noktası da var. Vejetaryenim demiş Melis Alpan. Evet. Veganım dememiş ki, altında mesela veganlığı sakın bırakmayın ya da işte vegansınız ama işte böyle mi olmuş, şöyle mi olmuş. Vegan değil ki zaten. Hani vejetaryenliği veganlığın biraz daha iyisi gibi algılamak, evet, ya da aynısı gibi algılamak zaten şey. Vejetaryenken daha sağlıksız olabilirsiniz aslında. Yani ben mesela vegan değilken çoğunlukla vejetaryandım. Bazen balık falan yiyordum işte. Pesketaryen deniyor sanırım. Benim de demirim çok düşük mesela. Benim de vegan olduktan sonra düzeldi. Yani şey gibi algılanıyor sağlık açısından. En iyisi şey hepçillik. Vejetaryen olduğunuzda biraz daha sağlığınız bozuluyor. Vegan olduğunuzda daha da dökülüyorsunuz. Aslında böyle bir şey yok. Yani tam tersi de olabilir.
Evet. Paylaşımının ikinci kısmına cevap verdin ama daha okumadık. Dur okuyalım.
Aha, okuyalım.
Lakin siz olun, benim gibi paldır küldür beslenmenizi değiştirirken bunu bir diyetisyen veya doktor desteğiyle yapın. Bir arkadaşım vegan beslenme için mühendislik demişti. Gerçekten öyle. Zira geçtiğimiz hafta saç dökülmesi şikayetiyle gittiğim doktorun istediği kan testinin sonucunda demir, B vitamini, D vitamini ve bunun gibi seviyelerim sınır değerin yarısının bile altında çıktı ve bir torba dolusu takviye almam gerekiyor. Gelecek vegan ve etsiz beslenme şahane bir şey ama bilinçli bir şekilde yapıldığında demiş. Ve aslında aynı demir hapının, ben de küçük çocukluğumdan bir demir anemisi sahibim bu arada, birkaç kutusu, bir de D vitamini var, onun da 3 paketi ve şampuan var görselde deyip görseli alıyor ve üzerine konuşmaya devam edebiliyoruz.
Şampuan anlamamıştım ondan.
Diğerleri de şampuan.
Saç dökülmesindenmiş demek şampuan.
Yani aslında ha, evet, sen ne alaka şampuan falan demiştin. Aha, değil mi? Evet. Evet, saçıyla ilgili bir sorun yaşamış. Yani ben şeye şaşırdım. Bir kere vejetaryen olunca demir eksikliği, vejetaryen olmanın da demir eksikliği ve B eksikliği ve D eksikliği yaratacak bir şey, bir beslenme şekli aslında olmadığını biliyorum ben. Ona şaşırdım bir kere. Hani veganlığa dair bu tarz önyargılar var. Veganlık da buna sebep olmuyor gerçi ama. Çünkü demir eksikliği benim tanıdığım çok fazla et yiyen insanlarda da olan bir şey. İşte Öykü, senin de verdiğin örnek gibi genetik diyebiliyorum daha ziyade. D vitamini eksikliği zaten yani çağın eksikliği gibi bir şey, herkeste var. B12 evet takviye alınıyor ama vejetaryenlikle çok alakasını kuramadım yaşadığı şeyin.
Benim şöyle olmuştu. Ben de altına yorum yazdım bu arada. Suat da yazdı. Yani Suat ve birkaç kişi de, hatta başka vegan doktor da yani bilimsel olarak yorum yazdılar. Ben kendi kişisel deneyimimi yazdım. Benim çocukluğumdan beri demir anemim vardı. Hep vardı. Ve yani aylarca ilaç kullanıp kısa bir dönem kullanmayınca tahlil yaptırdığımda yine düşmüş çıkıyordu. Ve her şeyim düşüyor. Feritinim, demirim, hemoglobinim üçü böyle kol kola düşüyorlar. Hani Murat Hoca hepsi düşmeden almaya gerek yok falan diyor. Ben de full düşüyordu. Vejetaryenken daha kötü oldu. Daha da düştü. Ve ben hatta etik nedenlerle vegan olurken artık dedim herhalde sürekli enjeksiyon alacağım falan. Herkes gibi şey zannederek. Sanki veganlık, hani vejetaryanlığın daha kısıtlısı ve daha kötüye gidiyor zannederek. Şöyle olmuş olabileceğini düşünüyorum. Süt ve süt ürünleri demir emilimini engellediğin için yanında hani yeşillik ya da işte bir şekilde demir içeren bir şey yediğinde, ama yanında peynir yediğinde büyük ihtimalle o demiri bağlıyor ve senin vücudun ememiyor. Yani böyle bir ancak bilimsel açıklaması var. Bir şekilde yani vejetaryenken benim de demirim çok daha fazla düşmüştü. Vejetaryen olup demiri düşen insanlar böyle oluyor.
Düzeldi mi sonra?
Düzeldi sonra, işte vegan olunca da düzeldi. Yani benim sorunum et yememek değil, peynir ve süt yemekmiş.
Çok
yani
fazla süt ürünü tüketmek aslında sebep evet. olan şey.
Aynen yani evet. Bir şeyi eksik almak değil, fazla almak. Hele bir de işte protein. Bu dediğim, benim 8 senedir veganım ondan öncesi. Protein, hani et yemiyorum. O zaman o protein tuzağına düşmüş insanlardan biri olarak peynir yemem lazım zannederek. Hani herkesin et yediği masalarda baklagil yemiyorsun, peynir yiyorsun. Peynir kızartılıyor sana falan. Öyle öyle işte sürünüyordum. Ama i̇şte geçti.
Kodlaması ne zaman değişecek acaba? Hani sigarada olduğu gibi aslında. Hani peynir evet. sanki hala iyi bir şey. Et evet. çok iyi bir şey. Yani bu kodlamalar... Ya bu tam kötü bir şey dediği noktada acaba o nasıl, ne ara değişecek? O kırılmayı ne zaman yaşayacağız bu konu?
Benim özelinde 8 yıl önce değişti ama toplum genelinde kaç seneye ya da kaç
hala onlar iyi besleyici şeyler. Tabii bunun bu algının böyle olmasına yardım eden buradan herkese başta başta Canan Hocam olmak üzere.
Evet. Bir izleyicimize demiş ki, hayatım boyunca kutularca B12 ve demir hapları kullandım. Vegan olduktan sonra B12 değerim daha iyi, demirim ise hayatımda ilk kez iyi bir değerde çıktı. Böyle şeyler de olabiliyor. Yani hani böyle sağlık tavsiyesi paylaşım yapmadan önce gerçekten bence 1000 kere düşünmek lazım. Aslında sağlık tavsiyesi de değil, hani doktorunuza ya da diyetisyeninize danışın demiş. O kısım da güzel ama... Doktorlarımız zaten beslenme okumuyor. Şimdi yani gidiyorsun, bir sürü doktor diyor ki... Et yemeden olur mu? Aslında sadece kendi kişisel görüşü bu. Bilimsel bir dayanağı yok. O yüzden tabii yani bir içerik yaparken doktorunuza danışın demek zorundayız ama doktorlara danışınca da ne olduğunu biliyoruz işte. Canan Hoca da yeni kitap çıkardı falan.
Benim de böyle bir şeyim var. Yani öykünümküne benzer. Vejetaryen olmadan önce ve vejetaryen olduğum dönemde demirim aşırı düşüktü. Yani düşüktü bayağı. Ve hani kansızlık, işte göz kararması falan gibi böyle sağlık sorunları yaşıyordum. Ve vejetaryen olduğumda da dediğimiz gibi, yani bahsettiğimiz gibi süt ve süt ürünlerine ağırlık verdim. Ve demirim, işte tahlil yaptırdım o dönemde. Demirim düşük çıktı. Daha sonra ben de etik nedenlerle vegan olduktan sonra gittiğimde, işte son gittiğim işte doktor mesela, bütün değerlerim üzerindeydi. Olması gereken gibiydi. Bazıları daha iyiydi. Ve B12 ya da demir gibi takviye hiçbir şekilde, hap, dilaltı hiçbir şey kullanmadan düzeldi bunlar yani. Sadece işte bakliyatlar, tahıllar, kuru yemişler, işte yeşillikler. Bu gibi şeyleri, bitkisel besinleri yiyerek ve bunlarla yapılan bitkisel et ve süt alternatiflerini aslında tüketerek böyle düzeldi. Ve sonrasında ben Melis Alpan'ın şeyine ben de yorum yapmıştım, bu yaşadığım deneyimi aktarmıştım. Bu son gittiğim mesela doktor bana nasıl beslendiğimi not aldı. Ve hastalarıma, ben hani senin gibi sağlık sorunları öncesinde yaşayan hastalarıma ben önermek istiyorum bunu dedi. Ayrıca genç de bir doktordu. Muhtemelen yeni çalışmaları da takip ediyor ki şey dedi, yani zaten yeni yapılan çalışmalarda bitkisel beslenme, vegan özellikle beslenmenin yeterli olduğunu ve işte yeni yapılan çalışmalarda da bu yeterli olduğunu, daha fazla yayıldığını hani biliyoruz da dedi. O yüzden hani ne yapıyorsan aynı şekilde de devam edebilirsin, bir sıkıntı yok hani sonuçlarında diye söyledi. Ve işte 2015-2016 civarında ben vegan olmuştum. öncesinde yaşadığım bütün sağlık sorunları vegan olduğum süre yani 2-3 ay içerisinde göz kararmalarım ve işte kilo alamıyordum ben mesela ne kadar yersem yiyeyim kilo almaya başladım falan. Dolayısıyla iyi bir pozitif bir eğri de yükselmeye başladı. Dolayısıyla gittiğiniz doktor da yani önemli. Ben vejetaryenken gittiğimde bak işte et yemediğin için böyle oluyor demişti. Süt ürünlerini arttırmıştı mesela bir diyetisyenle çalıştığımda. Yumurta, süt ve yoğurt ağırlıklı besleniyordum. O dönemde mesela çok daha kötüye gitti benim sağlığım. Sonrasında bitkisel tamamen işte veganlıkla tanışınca kendi kendime bir şekilde düzeltmiş oldum yani. O yüzden gittiğimiz doktor da dediğimiz gibi çok önemli.
Çok önemli ve maalesef bu kadar hani açık fikirli ve literatür takip eden doktor sayısı oranı azınlık gibi görünüyor. Maalesef. Eti tamamen bir kenara koyacak olsak hiç etikle ilgili bir dert olmasa süt ve süt ürünleri zaten hani daha aslında garip yani değil mi? Hani beyine hani öbür türlü böyle işte vahşi ortamdasın falan birbirini yiyorsun belki daha şey. Neyse ben buradan bir...
Evet öyle bakın hakikaten bir başkasının bir başka annenin sütünü niye içiyorsun yani doğada böyle evet. Şey.
Hamile bıraktık.
Ondan böyle peynir gibi garip şeyler yapıyorsun.
İtip... Evet yani daha da acayip.
Fazla belgeselim evet
Çok benzer bir hikaye yorumlarda da gelmiş Tuğba'dan. Benim de değerlerimin en düşük olduğu doktorumun beni hematolojiye sevk ettiği, kendimi en yorgun, en mutsuz hissettiğim zamanlarım vejetaryenlik sürecimdi. Vegan olunca her şey düzeldi. En son gittiğim doktor, çok sağlıklısın, ne yapıyorsan aynen devam et dedi. Sık tekrarlanan bir hikaye galiba bu.
Veganlar arasında herhalde.
Öyle görünüyor.
Yani ben de mesela hiç değişiklik olmadı demir açısından. Alt sınırdaydım ben çocukluğumdan beri ve çok et yerdim yani o zaman. Sonra vejetaryenlik süreci 15 sene gene alt sınır. Hala da alt sınır. Yani çok ciddi bir düşüş de olmuyor. Artış da olmuyor. Herkesin tabii hikayesi, bünyesi biraz farklı ama şu hikaye, yani şu kısmı aynı. Vegan olduktan sonra herkes sağlığında belirgin bir düzelme, bir şeylerin daha yoluna girdiğini hissediyor. Daha enerjik hissediyor, daha hızlı iyileştiğini hissediyor. Bu sanırım ortak.
Evet. O zaman Melis Alpan'a da vejetaryanlıkta sıkıntı varsa veganlığı denemesini
önerelim.
Hayvanları hem de kendi sağlığını kurtarmasını öneriyoruz. Kendi deneyimlerimizden de doktorumuza gelebilse o da önerirdi. Yorumuyla önerdi zaten. Okey, bu konuda başka bir şey söylemek isteyen var mı? Yoksa Formilk'in yeni kanalından bahsedebiliriz. Formilk, bitkisel bir süt markası olan Formilk, Dünyayı Kurtarmak adında bir YouTube kanalı açtı ve birkaç bölümlük bir belgesel yayınladı, 6 bölüm. Ben Nevşin Mengü sunuyor, değişik konuklarla çekilmiş her bölüm. Ben de Nevşin Mengü'nün Insta story'lerinde görüp girdim açıkçası. Ve böyle bir içerik olmasına çok sevindim. İzledim hepsini. Fragman olanları izlemedim de bölümlerin tamamını izledim. Bundan biraz bahsedebiliriz. Benim ilk görür görmez size de yazdığım bir şey vardı. Onu da burada dile getireyim. Çok güzel prodüksiyon yapılmış. Harika böyle bir sürü çaba harcanmış. Bir sürü masraf yapılmış. İşin YouTube'u yönetme kısmında... Bunu bir ajans mı yaptı, kim yaptı acaba bilmiyoruz ama bütün videolar aynı anda yüklendi mesela. Ya bu algoritmasal olarak çok kötü bir şey. Ben mesela isterim ki bu içerik daha çok izlensin. Bunun içinde dikkat edilmesi gereken bazı şeyler var. Bir depolama aygıtına yüklercesine tüm içeriği tek seferde yüklemek. Mesela sosyal medya platformlarının hiçbirinin hoşuna gitmeyen bir şey. YouTube'un da hoşuna gitmeyen bir şey. Bu dikkatimi çekmişti. İlk size göndermiştim. Tam böyle hani bir sanki external diske yükler gibi bir anda yüklemişler. O yüzden hatta sıralarında da karışıklıklar olmuş. Ben sırayla izlemek istedim de böyle zor buldum. Bunu diyerek başlayabilirim. Başka önce belki sizin söyleyeceğiniz bir şey olur. Onun üzerine konuşuruz.
Kimleri ben de izledim hepsini. Benim de ilk dikkatimi çeken şu olmuştu. Şeye gayret etmişler. Vegan beslenme yerine bitkisel bazlı beslenme diyorlar. Bazı yerlerde kendilerini düzeltiyorlar. Tabii veganlık da geçiyor sonuçta bu bir kısmı da etik vegan. Zaten Nevşin Mengü de etik vegan. Oradaki insanların bir kısmı da etik vegan muhtemelen. Ama özellikle hani bu belgeselin konusunun, bu serinin konusunun bitkisel bazlı beslenmeye geçiş, yani vegan, etik vegandan ziyade daha ziyade onu konuşuyoruz. Bunun vurgusunu bence kasıtlı olarak yapmışlar. İyi de olmuş. Onun dışında devam edeyim görüşlerime. Şimdi 6 bölüm var. Bence devam gelmeyecek. Kanal açmış diyoruz ama bana bitti gibi geldi. Herhalde bu böyle bir projeydi, böyle bir seferlik diye düşünüyorum. Umarım gelir. Belki de gelir devamı. Başka projeler de olabilir ama şimdilik böyle bir bitmiş gibi bir hava var. Genel olarak bitkisel beslenmeye geçişin neden artık bir gereklilik olduğunu iklim üzerinden ve gezegenin durumu üzerinden anlatmaya çalışıyor belgesel benim gördüğüm kadarıyla. Yani iklim krizinin ortasındayız, kaynak krizinin ortasındayız. Çok ciddi bir beslenme krizi de kapıda ve uzun vadede işte hayvansal tüketerek bunu krizleri aşamayacağız. Hatta tam tersi hayvansal tüketmek buna körüklüyor bu krizleri. Bitkisel beslenmek, artık bitkisel bazlıya geçmek bunun çözümüdür mesajlı bir belgesel serisi. Ve bunu birçok açıdan ele almış. İşte spor kısmına bakıyor. Geleneksel yemeklere bakıyor mesela. Geleneksel bizim daha ziyade hayvansallığı zannettiğimiz ama aslında içinde daha ziyade bitkisel zenginlik barındıran geleneksel yemeklerin nasıl geleceğe taşınabileceğini anlatıyor bir bölümde. İşte modada sürdürülebilirliğe giriyor. Yeni teknolojilere, yosunlarla yapılan yeni teknolojilere giriyor. Karbon ayak izini azaltmak için filan, yani böyle bayağı kapsamlı ve değişik alanlara uzanmış bir belgesel serisi olmuş bence. Ve de ben yeni şeyler öğrendim benim için de ki bu alanda çok araştırma yapmama rağmen işte yeni insanlar, yeni hayatlar görüyorsunuz. Bence şunu düşünmek lazım bu belgeseli izlerken, bu bir vegan belgeseli değil ya da yani hani Türkiye'de veganlık anlatmıyor. Şunu anlatıyor, yani iklim krizi ne karşı çaresiz hissediyor olabiliriz. Gezegenin durumuna karşı ne yapacağımızı, ben birey olarak ne yapabilirim ki diye soruyor olabiliriz. Yapabiliriz bir şey. O yapabileceğimiz şey de işte en basitinden beslenme şeklimizi değiştirdiğimiz zaman aslında gerçekten bir etki yaratabiliriz, dünyayı kurtarabiliriz gibi böyle bir pozitif bir şeyi var, tonu var. Ve tabii bu anlamda da bence güzel olmuş. Olmayan ne var belgeselde? İşin hayvanlar kısmı yok. Yani hayvanlara olan etkisini, bu hayvansal beslenme alışkanlıkların hayvanlara olan etkisini bence kasıtlı olarak dışarıda bırakmışlar. Çünkü birincisi bunu yapan zaten bir sürü belgesel var. Yani ve hayvanlar konusunda duyarlı olan insanlar bir şekilde bunları izliyor, görüyor. Yani bu aslında var. İkincisi bu belgeselin hedef kitlesi hayvanlara duyarlı olanlar değil aslında. Daha ziyade işte gezegenin geleceğinden endişe eden, kendi çocukları için endişe eden belki de ama işte hayvansal beslenmeyi de lezzetinden vesaire dolayı etik olarak da gören ve buna devam eden insanlara yönelik bir şey bence. Çünkü mesajlarda şu da var mesela, hani hayvansalları bıraktığınız zaman aslında lezzetten kaybetmeyeceksiniz, keyiften kaybetmeyeceksiniz. Bunların hepsini de bitkisel bazlı beslenerek alabilmek mümkün. İşte orada şarap tadımı yapıyorlar mesela, şarap, peynir. Hani çok fazla insanın vazgeçmek istemeyeceği bir keyifse eğer, gayet güzel bitkisel peynirle de bunu yapabilirsiniz gibi bir mesajı var orada mesela. Veya moda mesela, tüketim eleştirisi var, o da benim hoşuma gitti. Aşırı tüketimi, hatta yeterince, hatta olabildiğince hiç tüketme mesajını da veriyor belgesel, o da hoşuma gitti. Ve orada gene modadan birkaç örnek vermiş. Bu da var. Genel olarak böyle hedef kitlesi daha ziyade etik veganlardan ziyade vegan olmak isteyip ama işte bir şeyler kaybedeceğini düşünenlere yönelik bir seri olmuş.
Ben şeyi merak ediyorum, sizin bir fikriniz var mı? İşte ekolojik sebeplerle vegan olan acaba yüzdesi olarak kaç kişi var? Yani mesela orada şey gibi bir şey mi acaba söz konusu? Mümkün olduğunca tüketmiyorum işte. Arada yiyorum mu mesela öne çıkıyor? Azaltma mı öne çıkıyor? Keşke bunların verileri olsa ya. Çok değerli bence olur.
Evet. Ben hiç vegan belgesel diye düşünmedim aslında. Çünkü öyle bir değil zaten. Öyle bir iddiası da yok. Sadece vegan bir ürün, yani bitkisel bir ürün satan bir şirketin sponsor olduğu bir online belgesel. Bu tarz şeylerin de benzerleri pek olmadığı için yani ben olsun çok isterim. Tabii ki vegan versiyonu tercih ederiz ama onu kim yapacak? Yani şey, hani burada bir, çünkü bir şirket var, bir kar amacı güden bir şirket. Bu arada hiç bilmiyorum Formil kimin, hangi amaçla kurulmuş.
Formil Ayşe Boyner'in partnerininmiş sanırım benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü bir şeyde, Bir Nevi Deli Podcast'ta, Bir Nevi Deli'nin sayfasında denk geldim. Bir Nevi Deli Podcast yapıyormuş. O podcast'te de bir bölümünde işte Fomilk'in kurucusu olarak olan kişi, daha sonra hani kim bu kişi diye baktığımda hani tanıdık bir isim olduğu için Ayşe Boyner'i söyledim. Onun partneri olduğunu gördüm. Cem bir şey, soyadını hatırlamıyorum şimdi.
Kimin derken hani ekolojik ya da etik bir nedenle mi başlanmış yoksa?
Ha, onu bilmiyorum. Yani sanırım biraz daha böyle inovasyon, startup, yeni bir buna yeni teknoloji olarak bakıyor bence bir kesim insanda. Yani ki öyle de geçiyor zaten dünyada aslında, yani food technologies diye ve büyüyen bir şey muhtemelen hani işin şey tarafından bakacak olursak, business tarafından büyüyen bir market olarak bakıyorlar, potansiyeli olan bir şey olarak görüp de başlayanlar da bence eminim vardır. Sanırım yani bu kısımda vegan değil gibi geldi bana o kişi, ama tabii bilmiyorum yani, hani tamamen şu an şey yapıyorum, spekülasyon. Böyle.
Evet, böyle bir işte kanal olmasına da sevindik. Keşke de bir daha gösterelim. YouTube yönetiminde biraz daha iyi olsa ben çok sevinirim. Mesela Fomilk'in kendi YouTube kanalı da var genel. Orada öne çıkanlara Featured Channels'a hiç koymamışlar bile bu kanalı falan. Sadece YouTube'un teknik olarak nasıl çalıştığını bilen birinin birazcık bir şeyler yapması iyi olurmuş diye düşündüm ben. Yani bu kadar, çünkü hem emek hem zaman hem de para harcanmış. Çok izlenmez, bilemiyorum nasıl bir beklentiyle, ne kadar bir izlenmeyi düşünerek başladılar. Ama işte yaptık izlenmedi ya, o yüzden bir daha yapmayız diyecekler belki, ama gerçekten çok yanlış bir stratejiyle yüklenmiş yani açıkçası.
Bir de bu tarz markalardan benim en büyük beklentim hakikaten yani belgesel yapmalarından da öte, yaptıkları ürünleri iyi yapmaları. Yani vegan bir ürün yapıyorlarsa gerçekten yurt dışından muadilleri gerekirse alsınlar, gıda mühendisleriyle çalışsınlar ve gerçekten, çünkü çok iyi ürünler var artık yani yurt dışında ve insanlar bu sayede çok kolay geçiş yapabiliyorlar bitkisel beslenmeye. Ama bunu kötü yapıldığı zaman bu sefer insanlar soğuyabiliyor. Dolayısıyla bence en önemli gerçekten sorumluluk markalardaki kaliteli ürünler çıkarmak. Yani bazı ürünler var, ben gerçekten piyasadan toplatılmasını falan dilerdim yani. Hani böyle nasıl, hani bunu kimse tatmamış mı dediğim mesela ürünler var. Evet. Ve bunun üzerinde vegan X olarak çıkıyor olması bence çok kötü bir algı yaratıyor. Çünkü insanlar ilk mesela denediği şey buysa onun için gerçekten bitkisel beslenme berbat tadı olan bir şey olarak kafasına kodlanıyor. Dolayısıyla da bence kötü ürün çıkarmamak ve hep daha iyi ürün, yani bir de gelişmesi de lazım diye düşünüyorum. Yani işte ya bazı markalar var mesela, işte ben vegan olduğumda da aynı peyniri satıyorlardı. Şu anda da peynirlerinin çok fazla dokusu ya da tadı değişmemiş olarak görüyorum. Hani bence artık bunu yakalamamız lazım şey olarak Türkiye'de. Yaygınlaşması, daha fazla ürün çıkarması, ürünlerin iyi olması. Hani bence bir standart yakalansa güzel olur.
Bence de. Sürekli reçete değiştiren bir büyük marka da vardı mesela ve sürekli reçete değiştiriyor olmalarını ben iyi bir şey olarak algılıyorum, ama özellikle ilk vegan ürünü çıkartmaya başladıklarında birkaç şey böyle şey dedim yani, hani bunu, bu belli ki bunu kimse yiyemez.
Evet.
Hani çok anlayamadım, belki 3-5 kuruş kazanırız diye mi piyasaya verdiler diğer ürünlerini verirken falan dedi.
Yani evet, hani bu kadar düşük standart, bilmiyorum yani birilerinin tadıyor olması lazım çünkü, değil mi? Yani bir ürün çıkmadan önce insanların buna tadım yapıyor olması lazım. Ama şey düşüncesi de çok kötü bence. Yani işte bir gıda mühendisiyle çalışmayalım ya da işte yurt dışındaki muadillerle işte kıyaslamayalım da nasıl olsa bu veganların yiyecek bir şeyi yok. Bunlar şey de olsa yerler, plastik gibi de olsa yerler ve hakikaten de bazı şeyler plastik gibiydi yani. Biraz da gerçekten böyle tekelleşme mantığıyla herhalde biz tekeliz gibi falan hareket eden de firmalar vardı ama umarım onlar çok daha iyi ürünler, firmalar olur ve kimse böyle kötü şeyde kalmasın yani. Gerek kötüyse de silinsin yani hani gerçekten.
Veganlık kapitalistleşsin mi yani Melike?
Veganlık kapitalistleşmesin ama kapitalizm veganlığı, vegan ürünler üretmeye devam edecek. Veganlık sonuç olarak aslında ürün demek değil ya da tüketim demek değil. Ama kapitalizm içinde vegan ürün olarak olan şeyler olmaya devam edecek. Yani biz şu anda bunu tam olarak değiştirebileceğimizi zannetmiyorum. Ama en azından olan ürünler, var olan ürünler çok daha... hayvanlar için, gezegen için daha en azından sürdürülebilir olacak ve insanlar buna geçebilecekken, bu geçişi sağlayabilecekken kötü olmaları aslında yani iki kere kötü demek yani. Hani hem bir şeyler üretiyorsun, kaynak buna harcıyorsun ama hem de kötü yapıyorsun ve tüketilmiyor ve daha da önemlisi insanların kafasındaki algı değişmiyor bitkisel beslenmeyle alakalı. Veganlık demeyelim hadi onu, bitkisel beslenme diyelim. Ama sonuçta dediğim gibi yani bu ürünler hiçbir şey olmasın da diyemeyiz. En azından olanların iyi olması evet. Ve bitkisel beslenme artık dünya olarak geçilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.
İki açıdan iyi olması ya yani hem sürdürülebilirlik tarafı hem de yenebilirlik hem de ulaşılabilirlik.
Aynen öyle. Zaten yapıyor o ürünü. Bari iyi yapsın yani. Hani.
Yani bir daha.
Bunu bir yerde belgeselin bir yerinde sanırım Formation Genel Müdürü de çıkıyor arada bir. O da söylüyor. Ya bu konu daha tabii bu alan yeni olduğu için diğer yandan hayvansal yiyeceklerin tarihi binlerce yıl. Belki ilk onu da yapmaya çalıştıklarında o da çok kötü tadı olabilir yani hani zamanla o da muhtemelen ilginç. Orada o da söylüyor yani bitkisel bazlı gıda yeni bu kadar kullanılmaya ve üretilmeye başlandı. Tabii ki de formüller değişecek. İşte kötü olanlar piyasadan silinecek bir süre sonra tabii insanlar tercih etmeyeceği için. Bence sevindirici olan gerçekten gittikçe daha fazla çeşit çıkması ve insanların daha fazla bu tarafa yönelmesi.
Onunla biraz ilintili olarak benim de aklıma şu geldi belgeselden. Şarap uzmanı olan kişi, ismini unuttum. Şey diyordu, vegan peynir olmasını eleştiriyordu. İşin yani söylediğine bir tarafına hiç katılmıyorum. İşte hani niye peynir yapmaya çalışıyorsunuz? Aynı malzemelerle bitkisel peynir yapmaya çalışarak yapabileceğinizi kısıtlıyorsunuz. Halbuki aynı malzemelerle çok daha lezzetli bambaşka şeyler yapabilirsiniz gibi bir şey diyor. Şey kısmına asla katılmıyorum. İnsanlar işte bir geçiş sürecinde peynir arayabiliyor ya da yanında başka insanlar peynir yerken peynir arayabiliyor falan filan. Peynir yapılması gerektiğini düşünüyorum. Ama bu bana şunu düşündürttü. Aynen senin dediğin gibi. Eğer mutfak insanların yedikleri hayvanlardan gelenlerle gelişmekte olmasaydı bu kadar yıldır biz şu an neler neler neler yapıyor olacaktık bitkisel olarak. Yani evet. Onları yapmayı keşfetme yolunda çok başlardayız. Çünkü daha önce etik olarak bir sakınca dünyanın büyük bir çoğunluğu ya yani hala çoğunluğu dersek etik olarak hiçbir sakınca görmeyip diğer hissedebilir canlıları da keseriz, sömürürüz, işte bağlarız, doğurtururuz, sütünü alırız. Bunları yapmışlar. İşin o kısmını kenara koymuş olsalardı, yani dünya mutfakları bitkisel olarak gelişmiş olsaydı kim bilir neler yiyor olacaktık. Dünya devam ederse iyi olacaklar gelecekti ama edecek mi onu bilemiyoruz.
Ya bir de bazen hani şey olarak pragmatik bakmak da lazım. Şimdi bütün insanlar peynir yemesin kardeşim ne işiniz var peynirle? Hani bırakın bu işleri deyince hani herkes biz gibi değil ki mesela atıyorum sallıyorum ben peyniri aramıyorum diyelim yemiyorum diyelim. Bunu bütün insanlar yapsın diye beklemek hiç o gerçekçi olmuyor. Çünkü ya ben gerçekten gözlemlemeye başladığımda bunu daha net anladım. Yani sadece yemek zevki için yaşayan insanlar var ve bu insanları sen bu yediklerini tamamen komple bırak sadece fasulye ye diyerek değiştiremiyorsun. Hakikaten alışkanlıklar çok güçlü şeyler ve bunlar bir anda değişmiyor. İnsanlar alternatif arıyorlar. Yani çok farklı hayatlar var ve çok bizim dışımızda da dünyalar var. Dolayısıyla hani bunlara da bir çözüm bulmak gerekiyor. Yani bu çözüm çok iyidir, değildir, mükemmeldir, idealdir diye bir şey söyleyemeyiz. Ama en azından daha iyi çözümler bulmaya odaklanmamız lazım. Yani bir tanesi birinden daha iyi olmalı ve o da o noktaya doğru gitmeli. Yoksa hani nasıl olacak, bu işin içinden nasıl çıkacağız yani baktığımızda da hakikaten gerçekçi de olmak gerekiyor. Yani bir ayağımızın yere basması da gerekiyor gerçekten. Ben ilk mesela vegan olduğum zamanlarda bir süre sonra şey diye düşünmüştüm. Ya işte bırakalım bu işleri, işte hiç yemekten bahsetmeyeyim diyordum mesela. Bir süre mesela yemekten bahsetmeyi günah olarak. Hani böyle bir algı vardı. O zamanlar
hala
o zamanlar tanıdığım ve bu konuda yorumlar yapan kişilerden de etkilenmiştim. İşte veganlıktan bahsetmek hayvanlara ihanet. Pardon, beslenmeden bahsetmek hayvanlara ihanet olarak algılanıyordu. Ben de böyle resmen yani işte bu hesaplara bak ya, sadece yemek paylaşıyorlar falan deyip mesela içten kızmaya falan başlamıştım. Fakat sonra şunu gördüm, aslında işte dediğim gibi yani bu işin bir sürü ayağı var. Yani insanlara yemek yemeyin ya da işte bu işlerle ilgilenmeyin deyince bu işlerle ilgilenmiyor olmuyorlar. Dolayısıyla bizim yani insanlar olarak bir şeyler yiyeceğiz. Öyle ya da böyle yemeğe ihtiyacımız var. Dolayısıyla bu bütün yemek sistemini de ortadan kaldıramayacağımıza göre yemek kültürlerini, işte yemek tiplerini bari bunları veganize edelim. Yani bunu yapmak çok daha kolay çünkü. Yani bütün bir kültürü değiştirmekten, bütün bir insanlığı değiştirmektense var olan içinde hayvanları işin içinden çıkarıp bitki bazlı olması çok daha mümkün şu an için.
Evet. O veganlar mutfaktan çıksın, veganların işte yiyecek paylaşmasına karşıyım diyen bazı kişiler de aslında mutfağa girip yemek paylaşan insanlar oldular. Hepimizin aktivizm yöntemleri de gün geçtikçe değişebiliyor, gelişebiliyor, fikirlerimiz değişebiliyor. Zira tecrübelerimiz değişiyor, farklı şeyler görüyoruz. Acaba şöyle mi daha ikna edici olur ya da böyle mi daha etkili diye anlamaya çalışıyoruz sürekli. Diğer insanları anlamaya çalışıyoruz. Nasıl anlatabiliriz derdimiz, biz bu hayvanları nasıl kurtaracağız diye. Değişmiyor hepimizin aktivizm yöntemleri de.
De yani şeye de bence yani her insanın geçmişi farklı, yaşadığı şey farklı. Yani her insan farklı aslında. Herkesi tek bir şekilde etkilememiz mümkün değil. Dolayısıyla hani biri gülen inek, işte köpek gibi oynayan inek görselinden belki etkilenecek. Ama başka bir insan da ondan etkilenmeyip o hayvanların gerçekten endüstride neler yaşadığını görerek etkilenecek. Ya da başka biri iklim krizi boyutundan etkilenecek. Ve işte ondan sonra görecek hayvanlara yapılan ne kadar büyük bir işte zulüm olduğunu, sömürü biçimi olduğunu. Dolayısıyla hani pek çok aktivizm biçimi var zaten ve bu kadar fazla aktivizm biçiminin olmasının nedeni de zaten her insanı tek bir şekilde etkileyemememizden kaynaklanıyor. O yüzden yani hepsinin belli bir ulaştığı kitle, belli bir insan tipi var. O yüzden yani hani bitkisel beslenmeye, yani veganlık tabii ki de beslenme biçimi değildir. Ama yani bunun o ayağını da görmezden gelmek mümkün değil. Çünkü dediğimiz gibi kültür, yani insanlar bir arada toplanıp evde misafirliğe gittiklerinde masa etrafında toplanıp konuşuyorlar ki benim en büyük aktivizm yaptığım alanlardan biri de o masalar oluyor. Yani hani bakın bu ineğin şeyini yiyorsun ya da hani bir şey söylemeseniz de sizin tabağınızda hayvansalları görmeyince aa sen yemiyor musun diye bir yerden bir şey açılıyor. Bu da aktivizm yapma imkanı tanıyor. Dolayısıyla yani beslenme ayağını görmezden gelmek mümkün değil.
Bir de buna bir şey ekleyeceğim. Dediğin gibi etkileniyor insanlar, diyelim ki işte endüstrideki hayvanların halinden veya işte ineğin, buzağının aynı köpek gibi olduğunu görünce anlıyor vegan olması gerektiğini, ama orada onu tutan şey, yani o değişimi yapmasını engelleyen şey tam da beslenme oluyor işte. Yani beslenme dediğim lezzeti alamayacağını veya alışkanlıklarını çok fazla değiştirmesi gerektiğini, sosyalleşemeyeceğini falan, yani bu tür şeyler onu tutuyor zaten. Tutan şey o. Zaten arkada ikna oluyor tabii ki de. Kim ister ki zaten hayvanların o kadar zulüm altında yaşamaya devam etmelerini, zaten istemiyor yani. Ama onu tutan şey o. Onu tutan şeye de işte orada yemek tarifleri yardımcı oluyor. Veya işte bu tür bitkisel olarak da aslında o lezzeti alabileceğini, o sağlığı bulabileceğini anladığı zaman o değişimi yapıyor zaten. Sadece hayvanları görerek yapıyorsa ne güzel, ama herkes yapamıyor o noktada.
Kesinlikle. Yani bir de şey de var. Bana işte genç iklim aktivistlerinden falan da ben iletişimdeyken söyleyenler oluyor böyle. Hani vegan olmak istiyorum ama çevrem hani sıcak bakmıyor. Ya da işte arkadaşlarım hani beni dışlayacak gibi hissediyorum falan diye. Bayağı bu işin psikolojik bir ayağı da var. Yani onu da görmezden gelemeyiz. Dolayısıyla hani ben onlara genellikle işte şey vegan topluluklar var. İşte artık pek çok vegan insan var. İşte veganlık böyle daha çok duyuluyor. Ve hayvanlara yapılanları da işte belki arkadaşlarını da anlatarak onların da farkında olmasını sağlayabilirsin gibi. Hani bu şekilde şey yapmaya çalışıyorum. Yani benim deneyimlerimden yola çıkarak en azından. Dolayısıyla yani beslenme birini etkilerken birinin de işte bu toplumsal olarak ötekileştirileceğini düşünmesi aslında etkileyerek veganlıktan böyle elini çekmesine işte vegan olmamasına sebep olacak nedenlerden biri olabiliyor. O yüzden hani her alanda nelerin olduğunu, nelerin yanlış algılandığını açıklamak ve anlatmak insanları daha böyle bütünsel olarak görmesini belki de sağlıyor.
Tam bu dediğinle ilgili bir soru var. O zaman onu alalım. İnsanlar çok çok önyargılı. Çevreci arkadaşlarıma veganlık değil çevre boyutu diyorum. Ben önerdiğim için izlemiyor. Bunlarla nasıl başa çıkıyorsunuz diye Selam Kalender sormuş.
Çevreci arkadaşları çevre boyutuyla alakalı olan şeyleri mi acaba izlemiyormuş? Hani evet, o vegan olduğu için izlemiyorlar ama sanırım.
Herhalde hayvancılıkla çevreyi şey yapan.
Ya çünkü gerçekten yani hayvanlar açısından işte bakılmadığında ve yeterli de sanırım dünya buna göre tasarlanmadığında. Yani şimdi şöyle olsaydı. Hayvanlar açısından bakmıyor ama dışarıda o kadar çok hani vegan şey olsaydı, en azından %50-50 gibi bir şey olsaydı, yani hani bir tane her vegan bulduğun şey, vegan olmayan şey bulduğun şey için bir de veganını bulsaydın her yerde ve bu çok yaygın olsaydı, yani bunu mesela, yani onu seçmekle bunu seçmek arasında gerçekten neredeyse çok az bir efor, efor olmasaydı, o zaman bence yine bunu konuşuyor olmayacaktık. Şimdi burada bence sürekli insanlar olarak kafamızda bir terazi oluyor. İşte bir şey için ne kadar çaba harcayacağım? Harcadığım çaba ve onunla alakalı işte motivasyonum. Yani bu terazide bir şey için harcadığım çaba çok fazlaysa ve motivasyonu düşükse, dolayısıyla o davranışı daha çok yapmamaya bence insanlar yöneliyor. Ya bu noktada da şey diye düşünüyor diye düşünüyorum. Hani bir, zaten baktığı bir perspektif var. Şimdi yani baktığı perspektif yani hayvancılığın ekolojik sebepleri veya işte veganlık değil de daha çok işte azaltmacı bir yaklaşımla hayvansalları bırakma perspektifinden baktığımızda orada şöyle fikirler var. Ne kadar az o kadar iyi. Zaten bu pencereden bakıyor aslında. Kafasında zaten ilk başta öğrendiği şey, ben bunu azaltsam da olur oluyor. Dolayısıyla aslında o baktığı pencere değişmeyip bir de hali hazırda zaten zorluk yaşayacağını düşündüğü zaman alışkanlıklarından vazgeçmek istemeyen bir kişi olarak kalıyor ve işte diğer pencereye belki bakması işte zor oluyor. Zaten diyor ki, bir de şöyle bir durum da oluyor bana göre. Ben zaten sorumluluk alanımı yerine getiriyorum. Yani herkes sanki böyle bir sorumluluk alanına eklemleniyor gibi. Yani işte ben çevreciyim. Ve işte bununla alakalı zaten yapmam gerekenler azaltmak. Ben de azaltıyorum deyip o grubun içinde, o grubun söylemleriyle, oradan yükselen şeyle belki hareket ediyor. O yüzden de zaten işte vegan olmayan birinin oluşturabileceği herhangi bir bence hani bariyeri oluşturuyor diye düşünüyorum. Ya bence işte o yüzden yani hayvanlar hiç yokmuş gibi kimsenin davranmaması gerekiyor. Yani çünkü yani nasıl ki gerçekten işte birisi söz konusu olduğu zaman toplumda yani bu gezegen bir toplum olarak alırsak, burada yaşayan herhangi birisi söz konusu olduğunda bunun sadece çevresel etkenlerinden ya da bize olan etkilerinden bahsetmiyorsak, o birisinin de haklarından iyi ya da kötü bir şekilde haberdar olmamız gerekiyorsa, yani bence birazcık hani işin o kısmına da insanları maruz bırakmak gerekiyor diye düşünüyorum. Yani çünkü maruz kalmadığı zaman onun için o yeterli olarak kalmış oluyor. O söylemin daha ötesine geçemiyoruz. Çünkü şöyle diyenler de var mesela. Yani, yani ekolojik perspektifte mesela veganlık işe yaramaz. Ya da işte bitkisel beslenme çok düşük bir yeri vardır. Hani herkesin kendine göre bir datası da var aynı zamanda, anladığım kadarıyla. Dolayısıyla ben öyle ya da böyle yine hayvanlardan ve onların haklarından asgari düzeyde yine bütün herkesin bir şekilde haberdar olmasının iyi bir etki yaratacağını düşünüyorum. Çünkü o zaman şöyle diyor. Tamam ben azaltıyorum. Belki bu alanda yapmam gerekeni yapıyorum. Ama bir tarafta da başka bir mesele daha var. O mesele yüzünden belki bu alanı da yaptığım şeyi de birazcık iyileştirebilirim deyip oradan daha da motivasyon kazanabilir diye düşünüyorum. Ama tabii yani kişiden kişiye göre çok değişiyor bu yani. Bazı insanlar gerçekten buna kapalı oluyorlar ve kendi alanlarından çıkmak istemiyorlar. Bu şeyle alakalı da olabiliyor. Mesela vegan olan, şöyle insanlar sanırım ben veganım diyor. Diğer ekolojik şeylere kendisini kapatıyor. Yani mesela işte diyorsun ki ama bak plastik kullanmak da hani zararlı ve hayvanlara da zaten zarar veriyor. Ama o mesela şey diyor ya ben veganım ya ben bu kadar hani ben zaten yapacağımı yapıyorum hani ve diğer konular çok şey yapmıyor. Aslında yani bu konuların biraz daha böyle iç içe geçip insanların hani tek bir konuya odaklanmasının belki o bariyerleri kaldırılabilir. Sonuçta sorunlar tek bir tane değil çünkü aslında çok kompleks ve birçok alanda sorunlar ve birçok alanda insanlar olarak da sorumluluğumuz var diye düşünüyorum. Biraz daha o yüzden böyle bütüncül bir sanki aktivizm, söylem üretilebilir gibime geliyor. Çok konuştum, özür dilerim.
Bir sürü sorun var sana. Herkesin kendine göre bir datası var ne demek? Ondan sonra diğerleri galiba soru değilmiş. İkincisi soruya cevap vermedin aslında çünkü önerdiğim izlemiyorlar diyor Senem. Onun için fikir sormuş. Senin anlattıkların doğru ve katılıyoruz ve evet böyle bir mekanizmalar dönüyor bu insanların kafasında da bu insanlar önerilenleri izlemiyorsa Senem ne yapacak? Nasıl başa çıkacak? Ya da biz nasıl başa çıkıyoruz?
Ona yani önerilenleri tamam oradan başlayayım o zaman. Önerilenleri izlemiyorsa sen yani karşındaki insana göre değişecek bu aslında. Sen ne yaparsan yap izlemeye de bilir. Yani hani birisine bir şeyi yaptırmakla alakalı şunu yapabilirsin diyebileceğim bir şey yok. Çünkü karşıdakine bağlı biraz da aslında. Karşıdakinin nasıl bir insan olduğuna bağlı. Ona göre de belki strateji geliştirebilirsin. Kendine göre datası var dediğim bayağı kendine göre datası var yani. Hani diyor ki mesela işte en basitinden işte bu Cowspiracy'de var olan şeyler vardı ya oradan bir tartışma çıkmıştı. İşte şu kadarına işte kimisi işte karbon emisyonlarının işte şey olduğunu düşünüyor. Öbürü de diyor ki hayır aslında bu kadar değil. Bir başkası çıkıyor diyor ki veganlık aslında iklim için hiçbir anlam ifade etmiyor diyor. Yani data derken şey o datadan bahsediyorum. Metrik data değil de aslında kafasında böyle bir şey var yani hani şema var ve hani kendi doğrusu var öyle söyleyeyim yani. Dolayısıyla da hani bu şeyler birazcık herkese göre değişebiliyor.
Bu biraz da yapılan çalışmaların ele aldığı verilerle de alakalı aslında. Yani şöyle oluyor, mesela Birleşmiş Milletler'in raporundan bahsetmiştim ya, %14'lerde olduğunu söylüyor. İşte hayvancılık nedeniyle, yani insan kaynaklı hayvancılık nedeniyle oluşan karbon emisyonlarında. Ama burada mesela metan gazı söylediğim gibi %80 oranında daha fazla, %25 oranında daha fazla ısıtma etkisine sebep oluyor. Metan iç emisyon düzeyinde burada karbondioksit baz alındığında göz önüne alınmamış. Ya da sadece hayvanın çıkardığı karbonlar ele alınıyor ve hayvanın işte yine yani o et dediğimiz şeyin kesim aşamasından bizim tabağımıza gelen aşamaya kadar saldığı bir karbon emisyonu var aslında. O da dataya dahil edilmiyor. Dolayısıyla daha bütüncül yani o hayvanın orada tutulduğu aşamadan işte ulaşım işte perakende aşamasında ve tabağına gelen süreç boyunca açığa çıkan karbon emisyonları hesaplandığında %50 küsürlerde çıkıyor. O yüzden burada alınan, o yüzden yani bilimsel araştırmalarda ne göze alınmış, hangisi vurgulanmış, hangisi vurgulanmış bunlara dikkat etmek ve bu şekilde analiz etmek gerekiyor. Son yayınlanan işte Climate Healers raporu var mesela 2021'de yayınlandı. Orada %87 diyor mesela. O yüzden insanlar hangilerini yani hangisini ele alıyor? O yüzden burada çalışmaların içerisine gidip neyi baz almış neyi almamış diye bakmak gerekiyor yani. Bir de iklim krizi ve çevre meselelerinde şu da çok önemli ve insanların veganlığı hani yani önemli değil demesinin nedenlerinden biri de bu. İklim kriziyle ilgili öne sürülen çözüm önerilerinin çoğu insan refahını göz önüne alıyor. Yani insan türünün devamlılığını sağlamak ki şu anda bizim iklim krizi meselesini konuşuyor olmamızın işte böyle konferanslar düzenlenmesinin nedeni artık bizleri, insan türünü etkilemiş olmaya başlamasından kaynaklanıyor. Bundan 150 yıl önce de vardı iklim krizinin etkileri, doğada kendisini gösteriyordu. Ormanlar yanıyordu. Ormanda insanın evi olmadığı için önemli değildi. Ya da kutuplarda buzullar eriyordu. Kutuplarda zaten insanlar yaşamıyordu. Kutup ayısı düşünsün de onu. Gibi böyle böyle şeyler çıkıyor karşımıza. Ama daha bütünleşik, gerçekten ekolojik düşündüğümüzde, ki biz de insan türü olarak bu hayvan türleri arasında bir tür olduğumuzu hesaba katarak bu ekosistemin bir parçasıyız. Ve diğer hayvanlar da bu ekosistemin bir parçası ve onların da yaşama hakkı var. Dolayısıyla onların yaşam hakkını ihlal edemeyiz ve dolayısıyla vegan olmalıyız. Yani ben mesela verdiğim söyleşilerde, sunumlarda ya da işte yazdığım çevre ile ilgili, iklim kriziyle ilgili yazılarda en çok vurguladığım şey bu. Ekosistemin bir parçasıysak biz eğer ve bu ekosistem bizden kaynaklı nedenlerle bir kriz oluşturuyorsa ve diğer canlı türlerini de düşünmek zorundayız. Bu ahlaki bir yükümlülük. Eğer düşünmüyorsak, işte metan gazı, bu kadar hayvancılığın yarattığı ekolojik faaliyetler zaten bizi etkiliyor. Yani böyle bir terazi var aslında.
İşte o senin dediğin bir başkasını düşünme hali bence güzel bir itki yaratıyor yani. Hani kendini, evet, sadece düşünmesindense, ya da ne bileyim işte gaz çıkıyor. Evet, gazlar artıyor, ne kadar kötü. Ama bunu şey yapması daha zor yani. Bunu somutlaştırması daha zor kafasında. Ama bir başkasına zarar vermeyi daha net anlayabiliyor aslında.
Evet, çünkü sonrasında o zarar sana geri dönmüş oluyor. Yani insanlar onu idrak edemiyorlar. Çünkü hani evet, iklim krizi var. Tamam, sera gazları salınıyor. Sera gazları ama biz ne yapacağız ki? Ben tek başıma işte vegan oldum diyelim. Ne olacak o zaman? Ama senin vegan olman sadece yediğin şey değil. O ormansızlaşmayı da neden tetikleyen süreci aslında sonlandırmaya gidecek yol bir noktada. Yani eğer o ormansızlaşmayı ya da sera gazı salımını vegan olarak azaltabiliyorsan ve bu topyekün yapılabilecek bir şeyse, ki öyle, o zaman etkisini çok daha hızlı bir şekilde biz kendimizde de görebileceğiz, doğada da görebileceğiz. Ki pandemi döneminde bile insanlar eve kapandığında ne kadar aslında işte bu şey, karbon emisyonlarının azaldığını falan gördük. Yani pek çok parametreyle ilişkili ve biz sadece kendimizi düşündüğümüzde bile aslında vegan olmaya gitmiş oluyor yolun sonu.
Evet, Senem demiş ki öyle konfor alanıma kimse dokunmasın, önce ben. Ve bütün bunlardan sonra ben de şunu eklemek istiyorum. Gün sonunda da biz kimseyi ne vegan yapabiliyoruz, ne çevrecini başka bir şey yapabiliyoruz. Herkes hazır olduğu kadar, yani onlara el uzatabiliyoruz, bak burada bu var diyebiliyoruz ama kimseyi bir şey yapamıyoruz. Herkes kendi isteğiyle ve motivasyonuyla dönüşüyor. O yüzden belki de bahsettiğin kişiler buna hazır değiller. Bu hafta nerede okudum şöyle bir hikaye, bir psikiyatristin hastası, kendini ölü zanneden bir hasta varmış, yıllardır kendisinin ölü olduğundan emin olan. Şöyle bir şey geliyor psikiyatristin aklına, ölüler kanar mı diye soruyor hastasına. Hayır diyor, ölüler kanamaz. Ha tamam, o zaman diyor, bir iğneyle parmağının ucuna delik açıyor ve kanıyor. Adam bakıyor bakıyor bakıyor, diyor demek ki ölüler de kanarmış. Yani hani bazen bazı insanların hayatlarının belli noktalarında, belki de hayatları boyunca, bazı konularda sabit fikirleri olabiliyor ve dışarıdan müdahale edemiyoruz. Yani sen bir bilgi paylaştığında onu almaya hazırsa bakıyor ona, yoksa bakamıyor. Hani gün sonunda yapabileceklerimiz kısıtlı diğer insanların davranışlarını etkilemek açısından ya da onlara bir şeyleri anlatabilmek açısından. Maalesef öyle olmasaydı zaten hepimiz hemen tüm hayvanları kurtarırdık. Ama kurtaramıyoruz işte.
Mesela burada da böyle bir deney yapabiliriz bence. Yani şu an biri söyledi ve sonrasında ben vegan oldum diyen var mı aramızda? Yani biri dedi ki veganlık böyle böyle bir şey ya da işte böyle hayvanlara zarar verir ve sonraki gün vegan oldum mesela.
Yani bir yol açılıyor işte, o kolaylaştırıcı.
Evet, yol açılıyor.
Yani şey, önce işte ne algılıyorsun yani, beynine, zihnine giriyor. Onunla alakalı girdi. Ondan sonra onunla alakalı işte daha fazla şeye maruz kalıyorsan sonunda bir yola doğru giriyorsun.
Evet, sonra araştırma yaparak. Evet, ben mesela öyle oldum yani. Hani bir yerlerden duyuyordum bir şeyler.
Bilimde
hani
olan da var galiba sanırım. Ya insanların ise çok kişiselleştirilmiş bir şey aslında. Ya insanlar o kadar farklı ki şey olarak. Evet. Ama aslında vesaire falan belki daha şey.
Bir günde oldum ya da işte biri bir şey sana Funda evet ben falan desek de birimiz ya da biri dese bile aslında şeyi hiç bilmiyoruz. Ondan önce nelere maruz kaldı farkında olarak ya da olmayarak onları algıladı ve kafasında bu konuda.
Ya tabii canım sıfırdı biri oldu gibi bir şey evet, olmayabilir.
Yani onu ölçmenin hiçbir şekilde bir yolu olmadığı için o bir şey gördüm ve vegan olduğumda aslında o bardağı taşıran son damla olmuş oluyor. O bardak evet. Zaten daha önce karşılaştıklarımızla, duyarlılığımızla, farkındalığımızla, vicdanımızla bir şeylerle dolu olmuş oluyor da uygulamaya geçmek için son damla olmuş oluyor. Bu arada ben iki gündür grupta da söyleyip duruyorum. Az önce Funda'ya burada da diyordum bir konu daha vardı, bir konu daha vardı. Senem hatırlattı. Böyle konuların popüler kültür tarafından benimsenmiş insanlar tarafından bahsedilmesi çok önemli demiş. Refka'nın bu haftaki yayını gibi Refka'nın yayınından bahsedecektik ama bir rol hazırlamadım. Haftaya bahsederiz.
Belki ondan... şey ekleyebiliriz Öykü'ye. Hazır bu şeyi konuştuk, Fomilkin belgeseli falan. Bir tane araştırma vardı ya beslenme şekilleri ve karbon emisyonlarına bakan. Kısaca onu söyleyelim mi? Hem belki çevreci arkadaşlara da söylenecek bir şey olabilir. Gelen yoruma cevaben.
Linkini düşünüyorum. Dosyada yok.
Linkini atayım mı sana ben?
Evet. Grupta vardı da ne yaptı?
Tamam. Hemen atıyorum.
Sürekli aynı yorumlarını paylaşmış gibi olduk ama Suat ve Melike'nin etkisi çok büyük bende demiş Senem. Ertesi gün kahvaltım değişmişti. Sonra derinlemesine araştırdım tabii. Ah ah ben Suat'tan ne çektim bilseniz.
Suat'a da senin etkin oldu galiba.
Oldum bilmiyorum. Olmamış olabilir. Çünkü orada bir şey hiyerarşisi var ya o doktor. Hmm. Ben doktor olmayan veganım. O doktor olan vegan değil. Orada bir aramızda hiyerarşi vardı yani.
Suat duy bunları.
Duyuyordur bence şu an kucağında. Duyuyor olabilir. Araştırma geldi mi? Geldi. O zaman ay bir dakika.
Şimdi... BBC Future bu araştırmayı yapmış.
Ben onu şimdi hemen yayına vereceğim. Bu arada sen
tamam.
Bahsetmek istersen.
2 haftalık bir deney yapılmış. Vegan bitki yani tamamen bitkisel bazlı beslenen vejetaryen ve hepçil diyetleri olan kişilerle yapılmış bu deney. Ve de karbon emisyonları hesaplanmış anladığım kadarıyla. Bir haftada şu aşağıda bir emisyon makinesi diye başlayan bir bölüm var. Orada zaten özeti var. Bence yeterli bilgiyi de orada veriyor. Diyor ki bir haftada her bir beslenme türü için üretilen karbon emisyonu. Vegan birisi 9.9 kilo, yaklaşık 10 kilo karbon emisyonu bir haftada. Vejetaryen 17 kilo. Neredeyse 2 katı. Hepçil ise 49 kilo. 48.9, 49 kilo. Yani 5 katı kadar karbon emisyonuna sebep olduğu görülmüş bu araştırmada. Bence bu da çevreci olup da sadece hani azaltmayı düşünenler için çevre tarafından bir argüman olabilir.
Evet. İyiymiş. Teşekkür ederiz. O zaman başka bir konumuz var mı? Aslında bazı konularımız vardı ama bazı spesifik kişilerle konuşacaktık. İşte bazı son anları olabiliyor. 3 cümleye daha bazı diye başlayacağım. Bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bizim de teknik masamızda Oğuz ve Feyza var biliyorsunuz. Onların... ekrana veriyorum değil mi? Heh. Onların YouTube kanalında geçtiğimiz cumartesi günü olan Melike Dirikoç'un ve Suat Erus'un da biz civcivlerden ikimizin yani iki civcivimizin de konuşmacı olduğu bir etkinlik vardı. Onun vlogu var. Burada onların reklamında kanallarının reklamını yapalım. Çünkü çok güzel tarifler paylaşıyorlar. İşte şöyle kısaca göstereyim. Onu da hatırlatmış olalım. Böyle de bir YouTube kanalı var.
Kanalın ismini de söylemedik galiba.
Sahin Parti.
Söylemedik sanki.
Tahin mi dersiniz, tahin mi dersiniz bilmiyorum. Ben TDK'ya baktım söylemeden önce. Bizim ailede tahin denir, A uzatılır. TDK'da tahin diyordu, o yüzden tahin diyorum artık.
Evet, Feyza ile Oğuz da beni düzeltmişti tahin diye. Çok üzüldüm. Tahin çok ağzıma.
Bence bazı kelimelerin birden çok söylenişi de olabilir belki, bilmiyorum.
Börek.
Kameralarını açtılar, isterlerse kendilerini yayına versinler. Ben onlardan izin almadan vermeyeyim onları. Bir de vegan jinekoloğumuz hastalar arasında gelebilirse gelecekti ama o da gelemedi. O zaman...
O zaman haftaya mı atıyoruz o konuları?
Evet. Öyle yapıyoruz. Şimdilik o zaman herkese kendilerine iyi bakmalarını söylüyoruz. Haftaya yine 11'de buradayız.
Görüşürüz.
Görüşürüz. Bir de bizi her yerden takip etmeyi unutmayın. Bir de bahsetmemizi istediğiniz içerik olursa gönderin bence Instagram'dan mesela.
Evet. Tamam. Hoşçakalın.
Biz teşekkür ederiz.